Herkese merhabalar arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Yeni bir etkinlik serisiyle birlikteyiz. Bu etkinliğin ana başlığını hak temelli yaklaşım için sivil toplum koyduk. Şöyle ki aslında bir faaliyet yürütebilmek için, bir toplumsal sorunla ilgilenmek için kurulmuş STK'lar tabii ki çalışmalarını yürütüyorlar belli bir odak dahilinde. Fakat bunu hak temelli yaklaşım etrafında bu bakış açısıyla yaptığımız zaman çok daha sonuç odaklı ilerleyebiliyoruz. Fakat ülkemizde hak temelli yaklaşım kavramının çok da henüz istediğimiz oranda yaygınlaşmış olduğunu söyleyemiyoruz. Çünkü hak temelli yaklaşımı savunmak demek zaman zaman aykırı bir ses olmak gibi de algılanabiliyor. Ya da bu kavram çeşitli kesimler tarafından daha farklı görülebiliyor. Dolayısıyla hak temelli yaklaşımı savunuyoruz demek ve gerçekten de bunu savunuyoruz demenin ötesinde bunu eyleme geçirebilmek kolay olmayabiliyor. Lakin gerek dünyada gerekse Türkiye'de hak temelli yaklaşımı gerçekten uygulayabilen STK'ların kazanım elde ettiklerini de görüyoruz. Tabii bu hak temelli yaklaşım kavramı ne demek? Belki temelde bununla giriş yapmak lazım. Zaman zaman bununla ilgili de söyleşilerimiz olacak. Biz EGET olarak 2013 yılından beri şunu söylüyoruz. En özet haliyle engelli bireyler için yapılmış her türlü düzenleme bir lütuf değildir. Bir ayrıcalık da değildir. Temel insan hak ve özgürlüklerin kullanılmasını sağlamak için elzem olan uygulamalardır diyoruz. Ve bunu savunurken de farklı enstrümanlar kullanıyoruz. Öncelikle bilgiyi tespit ettiğimiz sorunla ilgili mevcut durumu iyi analiz etmemiz gerekiyor. Ve bunu basma kalıp ve biraz daha içini doldurmadan kullanacağımız kelime ve kelimelerle, cümlelerle yaptığımız zaman muhataplarımız, yani kamu otoritesi yeterince bizim söylediklerimizi dikkate almayabiliyor. Fakat biz bunu bir takım verilerle desteklediğimizde, biz zaten bunları biliyoruz diyebiliriz ama mevcut durumu ortaya koyacak bir takım tespitleri daha nitelikli hale getirdiğimiz zaman ve bunları karşı tarafa ilettiğimiz zaman gerçekten de hem dikkate alınırlığımız artıyor, hem somut olarak konuştuğumuz için gerçekten ortaya bir sorun koyduğumuz anlaşılıyor. Peki bunları nasıl yapacağız? Biz bunların temel şeyine, savunuculuk faaliyetlerinde bu bilgiyi doğru şekilde yapılandırma, mevcut durumu iyi analiz edebilme sürecine az sonra Süleyman Akbulut da daha detaylı değinecek ama izleme diyoruz arkadaşlar. Biz STK'lar olarak biraz izleme faaliyetlerini öteliyoruz. Çünkü bu biraz sabır istiyor. Biraz zaman ve emek istiyor. Ve bunları ama atlayıp da daha başka enstrümanları hızlıca kullanmak istediğimiz zaman işte o zaman biraz içini boşaltıyoruz bazı şeylerin. Şimdi bugünkü konuğumuz Süleyman Akbulut, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği'nden. Kendisi uzun yıllardır izleme konusunda eğitimler veriyor. Biz de ondan eğitimler aldık zaten. Yapabiliyorsak bir takım izleme çalışmaları, onun bizde emeği çok büyüktür. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Nereden baksanız bir 8-9 senede de tanışırız kendisiyle. Ve kendisi bugün bizi kırmadı. Ve hak temelli sivil toplum seminerlerimizin, serimizin ilk oturumuna gelmeyi kabul etti. Bizlere bugün izleme neden önemli ve izleme ile ilgili kavramlardan bahsedecek, belki deneyimlerini ifade edecek. Şöyle yapacağız. Süleyman Akbulut bizlere sunumunu yaparken soru sormak isteyenler yazabilirler. Sıraya alacağız. Bana yazabilirsiniz. Emre Taşkın ismim. Ayrıca bizim e-posta grubumuz var. Görmeyenlerin eğitim öğretim e-posta grubu, eğitim öğretim platformu e-posta grubu. Aşağı yukarı 11 yıldır faaliyette burası. Ve eğer sizler bu mail grubuna üye olmak, engellilerin eğitim hakkı alanındaki paylaşımlarımıza katkıda bulunmak veya var olanlardan faydalanmak isterseniz, grubumuza üye olmayan arkadaşlar, yine bana yazabilirsiniz. Emre Taşkın ismim. Hem Sunumdan sonra söz almak isteyenler hem de mail grubumuza üye olmak isteyenler bana yazsın. Hepsini organize edeceğiz ve güzel bir program yapacağız. Ve artık susuyorum. Süleyman Akbulut'a sözü bırakıyorum.
Merhaba, duyuyor musunuz beni?
Duyuyoruz.
Evet.
Herkese iyi akşamlar. Bakıyorum burada listeye bakıyorum. Birçok tanıdığım arkadaş var. Çeşitli çalışmalardan gördüğüm. Ama yine arkadaşlar var. Onlara da tekrardan merhaba demiş olayım. Aslında Emre'nin kısaca güzel özetledi. Aslında izleme çalışmasına, yani izleme dediğimiz çalışma biçimine nereden bakmamız, nasıl bakmamız gerektiğini güzel özetledi. Herhalde burada bir kere bir meseleyi şeyden bir almak lazım. Yani savunuculuk kavramından bir başlamak, ele almak lazım. Ya aslında bizim derdimiz ne? İki tane çıkış noktamız var. Uluslararası sözleşmeler, onların söylediği şeyler, Türk ulusal mevzuatının söylediği şeyler ki en başta Anayasa'nın 10. maddesi. Hepsinin ortak söylediği bir şey var. O da meseleyi başta bütün dezavantajlı gruplar için söyler ama engelli gruplar için de aynı noktaya yaklaşır. Meseleyi bir eşitlik ya da eşit olamama hali olarak ele alır. Ve oradan kavrar. Hedef eşitliktir. Hali hazırdaki durum bozulmuş bir eşitlik durumudur. Yani sorun eşitlik hedefine ulaşamamış olmak, eşitliğin ya da bozulmuş olmak, yani ulaşamamış olmak ya da bu eşitliğin bozulmuş olması durumudur. Şimdi böyle tanımladığınız zaman siz eşitliği sağlamak için bazı savunuculuk çalışmaları yapmanız, sizin eşitliği sağlamanız için bazı savunuculuk çalışmaları yapmanız gerekir. Politika yapıcılara yönelik, özellikle sizinle ilgili politikaların yapım süreçlerini etki ederek, onlarda bir etki yaratarak gerek mevzuat altyapısında, gerek mevzuatın uygulanmasında, gerek mevzuatın etkin tedbirler içerip içermemesi boyutunda, yani birçok boyutlardan aksiyonlar geliştirerek eşitliğin sağlanması hedefine doğru yol almayı istersiniz. Ama burada bir sorun var. Şimdi siz bir iddia ile ortaya çıkıyorsunuz ve diyorsunuz ki biz eşit değiliz. Ve siz bizden haklar bakımından daha yukarıdasınız, daha çok haklardan daha çok faydalanıyorsunuz. Biz sizin gibi haklarımızdan faydalanamıyoruz iddiasıyla yola çıkıyoruz. İşte o noktada bize sorulan soru şu. İyi de gerçekten eşit değil misiniz? Ne kadar eşit değilsiniz? Bu eşitsizlik halinizin boyutları nelerdir? Nicelik olarak, nitelik olarak sorunun çapı nedir, ölçeği nedir? Bu sorunlar neden kaynaklanmaktadır? Yani işte o aslında medyadaki 5N1K kuralı yani hareket edebilirsiniz. Yani o kuramdan hareket edebilirsiniz. Hani nerede, nasıl, ne oluyor? Hangi şekillerde, kimler tarafından ne yapılıyor da siz eşit olamıyorsunuz ya da eşitlikten geri kalmış oluyorsunuz? Çünkü eğer siz bu sorulara cevap vermeden eşitsiziz ya da eşit değiliz diye yola çıkarsanız, o zaman kanaatlerle konuşmuş olursunuz. Yani siz kanaat bildirmiş olursunuz. Ki bir savunuculuk çalışmasında da evet, kanaatler kısmen önemlidir. Başlangıç olarak, hani aksiyon olarak siz bir hipotez ortaya koymanız bakın önemlidir. Yani hipoteziniz biz eşit değilizdir. Bu bir hipotezdir. Ama bu sahanın ya da sokaktaki durumunun gerçekten sizin hipotezlerinizi doğrayıp doğrulamadığını ölçüp ortaya koymanız lazım. Nitekim ben böyle bir olaya şahit olmuştum. Çok dramatik bir durumdu. Sanırım Türkiye Sakatlar Derneği'nin toplantısındaydı. Bunu da bazı yerlerde örnek de vermiştim. Belki içinizden bazı arkadaşlar duymuştur. Aylin Çiftçi TSD'nin bir toplantısı vardı. Örgütler, STK'lar katılmıştı. Ben de orada yine böyle bir eğitimci pozisyonunda oradaydım. Arada Aylin Çiftçi de oradaydı. İşte masada oturduk, konuşuyoruz. Oradan bir sivil toplum örgütünün idarecisi bir feveran etti. Dedi, biz dedi o top taşıma araçlarından dedi yararlanamıyoruz dedi. İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek istediğim zaman öyle olmuyor, böyle olmuyor, şu olmuyor, bu olmuyor falan dedi. Orada Aylin Çiftçi bir durdu. Kaç otobüs dedi engelli oluyor, kaçı değil dedi, biliyor musunuz dedi. Adam bir anda kaldı. Şimdi bu işte benim az önce bahsettiğim şeyin tam da işaret ettiği bir durumdu. Evet, bir kanaati vardı, konuştu, bir iddiada bulundu ama bu iddiasını destekleyecek bilgi, belge ve veriden yoksundu. İşte izleme dediğimiz çalışmasının arkadaşlar tamamıyla ve tamamıyla sizi güçlendiren, sizin yapacağınız savunuculuk çalışmalarında projeksiyon sağlayacak olan, ondan sonra size doğrultu verecek olan, yönünüzü tayin edecek olan en önemli enstrümandır. Aslına bakarsınız arkadaşlar, bir şeyi bir kere baştan söyleyerek izleme meselesine girelim. İzleme de aslında savunuculuk yöntemlerinden biridir. Savunuculuk çok geniş bir kavramdır. En başta demiştik yani bir dezavantajlı grubun haklarının kazanımı ve onların için politikaların yapım süreçlerine hakların kazanılması ve hayata geçmesi anlamında onlara ilişkin politika yapım süreçlerine etki etmeye yönelik bütün çalışmalardır. Bu açıdan baktığınız zaman izleme de savunuculuk çalışmalarından birisidir. Tıpkı raporlama gibi, tıpkı idari başvurular gibi, tıpkı yasal başvurular gibi, lobi çalışmaları gibi, kampanyalar gibi birçok savunuculuk çalışmalarından biridir. Ama izlemeyi farklı kılan bir şey vardır. İzleme doğrudan evet bir savunuculuk çalışmasıdır ama diğer yöntemlerden farklı olarak sadece kendi alanında sınırlı kalmayan bir savunuculuk yöntemidir. Ne demektir bu? Çünkü izleme iyi, siz sadece izleme yapmak için yapmazsınız. Aslında başka birçok alanı beslersiniz. Birçok savunuculuk alanını beslersiniz izlemeyle. Nedir mesela? Siz şimdi bir rapor yapmak istiyorsanız, sunmak istiyorsanız bir kuruma öncesinde izleme çalışmanızın olması lazım. Bir idari başvuru ya da işte başvuru hareketi geliştirecekseniz izleme yapmanız lazım. Çünkü sorunların nereden ne şekilde tezahür ettiğini bilmeden siz bir alanda savunuculuk çalışması yaparsınız, bu çalışmanın sürekli bir tarafları aksayacaktır. Örneğin bir kamusal farkındalık çalışma yapacaksınız. Orada bile bir izleme çalışmasından elde edilmiş bazı bilgi, belge ve tespitler olması lazım ki kampanyanızı doğru bir zemine oturtasınız. Dolayısıyla aslına bakarsanız izleme çalışması tıpkı mesela hani engellilik hak alanları içerisinde erişimin çok özel bir alanı vardır. Hem kendisi başlı başına bir haktır ve ama aynı zamanda diğer bütün haklar içindeki bir ilkedir. Olmazsa olmaz çünkü. İzleme de ama az ama çok. Ama kapsamlı ama dar kapsamlı. Ama uzun dönemli ama kısa dönemli. Hangi boyutuyla olursa olsun diğer alanlardaki savunuculuk çalışmalarıyla ilişki halinde, korelasyon halindedir ve çoğunlukla onları besleyen bir alandır. Şimdi Emre'nin söylediği aslında bir söz burada işte sözün ya da yaptığı bir saptamanın önemi ortaya çıkıyor. Siz eğer bir savunucu çalışmasına izleme yapmadan yola koyulursanız işiniz çok zorlaşır ve ne yazık ki bizim Türkiye'de işte savunuculuk yapmak isteyen örgütlerin de en büyük sorunlarından birisi budur. İzleme çalışması yapma alışkanlığımız ne yazık ki yok. Bunun tabii birkaç boyutu var. Birincisi izleme çalışmasının nasıl yapacağını bilmediğimiz için izleme yapılmıyor. İkincisi ya da o izleme çalışmasını yapmayı istiyoruz ama kapasite sorunlarımız olabiliyor. Üçüncüsü sizin yapacağınız alanda izleme çalışması için bazen uygun zeminler olmuyor. Örneğin özellikle bu son vermek gerekirse 15 Temmuz darbe girişimi oldu mesela. O dönem devlet kendini kapattı ve bütün dikkatini başka konulara verdi. Mesela böyle zamanlarda biz engelli örgütler olarak izleme çalışmalarında güçlük yaşadık. Çünkü dediğim gibi sonuçta kamuoyunun dikkati bu konu üzerinde değildi. Ama toplamında baktığınız zaman bu bizim için hakikaten sorunlu bir alan ve bir an evvel bu konuda kendimizi geliştirmemiz gereken bir alan. Aslına bakarsanız bir kere o zaman şu izlemenin tanımından mı başlamak lazım? Nedir bu izleme dediğimiz şey? Aslında izlemeyi kelime olarak tek başına ifade etmemek lazım. Aslında izleme kelimesini, kavramını bilgi toplama, belgeleme ve raporlama ile birlikte düşünmek lazım ama kısaca tanımlamak istersek nedir? Yani izleme nedir? Ya izleme aslında bir durumun yani bir vakanın, bir olayın tekil ya da bir olguya ilişkin tekil ya da çoğul olayların birçok araçta da aygıtlar kullanılarak çoğunlukla uzun bir zaman sürecine yayılarak büyük miktarda veri toplanması, alınması, tasnif edilmesi, analiz edilmesi çalışmaların tümüne biz izleme diyoruz. Yani aslına bakarsanız biz siz bir izleme çalışmasında bir olguya ilişkin bir fotoğraf çekersiniz. Ve orada o fotoğrafta size izlediğiniz konu için bilgi, belge, verilerden oluşan bir fotoğraftır. Ve siz buradaki bu fotoğraftaki içerdiği unsurları, bilgiyi, belgeyi, veriyi siz toplarsınız, tasnif edersiniz, analiz edersiniz ve izleme çalışması olarak sonucunda bir şey söylersiniz. Analizlerinizi ortaya koyarsınız. Aslında izleme çalışması ana hatları budur. Yani bir durumun ya da tekil çoğul olayların birçok araç ya da aygıtlar kullanılarak izlenmesi ve irdelenmesi, analiz edilmesi halidir. Peki, izleme çalışmasında biz neyi hedefleriz? İzleme çalışmasında biz neyi hedefleriz? Niye yaparız bunu? Bu arada siz arkadaşlar bilmiyorum arka plandan gelen bilgisayar sesleri gelmiyordur değil mi? Sizi rahatsız etmiyordur. Var mı öyle bir durum?
Hayır yok.
Hayır. Çünkü uyarılar falan hani iletiler veriyor şeydir. Bu arada soru sormak isteyen varsa hani ya da görüş katmak isteyen varsa kısaca alabiliriz. Hani çok işte, süreci akış bozmamak kaydı tek taraflı hani olması ise ama. Şimdi bunu da söylemiş olayım. Şimdi izleme çalışmalarında biz neyi hedefleriz? Bu bizim bir temel sorumuz. Aslında izleme çalışmalarında özet olarak söylemek gerekirse biz tüm savunuculuk ve kamusal farkındalık faaliyetlerine enstrüman ve argüman sağlamaktır hedefimiz. Yani çoğunlukla izlemenin kendisi başlı başına bir şey değildir. İzleme genelde bir şey için yapılır. Yani bir başka savunucu, hani az önce de söylediğim gibi bir başka savunucu çalışma, kendi başına bir şeydir. Evet, ortaya bir yayın koyarsınız, meraklısı okur. Ama bu bile bir çıktıdır. O birisini bilgilendirmiş olursunuz. Ama temelde izlemenin kendisi diğer yapılacak savunuculuk çalışmalarına veri sağlar. Çünkü siz eğer bilgiyle, belgeyle konuştuğunuz zaman muhataplarınızdaki ya da paydaşlarınızdaki tavır hakikaten çok değişir. Yine bir olay anlatayım. Emre galiba vardın değil mi? Sen İçişleri Bakan Yardımcısının toplantısına görüşmeye gittiğimizde.
Tabii tabii tabii evet.
Mesela Emre de bilir. Bizim mesela bir izleme çalışmasının ne kadar önemli olduğunun çok tipik bir örneği. Biz TOAT olarak 2014 yılında yaptığımız izleme çalışmasında çok kapsamlıdır bilirsiniz o yani 400 küsür sayfalık böyle muazzam veri içeren bir çalışmadır o. Verileri tasnif ettik ve her kuruma yönelik bir rapor hazırladık. Yani muhataplarımız, paydaşlarımız ilişkin. Mesela İçişleri Bakanlığı da bizim açımızdan kaymakamlıklar ve valilik binalarının durumu açısından bir muhataplıktı. Oraya bir rapor verin dedik ve biz izleme çalışmasının ardından bir raporlama çalışması öngörmüştük. Bu bir savunuculuk çalışmasıydı. Bir de lobi çalışmaları öngörmüştük. Yani iki ayaklı bir savunuculuk çalışması öngörmüştük. Ne yapıyorduk? Bir lobi görüşmesi kapsamında bir kuruma gidip onlar için raporlarımızı sunuyorduk. İçişleri Bakan Yardımcılığından bir randevumuz vardı. Heyet halinde gitmiştik. Heyette işte Emre vardı. Şanlıurfa Omurilik Payçaları Derneği vardı. Bilal Kızartıcı'yı tanırsınız çoğunuz. Konfederasyonun o vardı. Ya bir 10 civarında örgüt vardı. Engelli Kadın Derneği vardı vesaire. Gittiğimizde şöyle bir manzara vardı. İçişleri Bakan Yardımcısı oturuyor bir belge inceliyordu. Yanı başımızda bir adam orada duruyor. Tanımıyorum ben adamı ama şeyi görmüştüm. Adamın elinde bir koltuk altında bir dosya vardı. Dosyanın içinden bir kağıdın ucu gözüküyordu ve kağıdın ucunda TOAT yazıyordu. Ya besbelli ha birisi incelemiş bizi. O arada grup olarak girdikten sonra şey başını kaldırdı ve İçişleri Bakanı merhaba arkadaşlar hoş geldiniz dedi. İşte bu arada işte bu beyefendi tanıyor musunuz dedi. İşte yok tanımıyoruz deyince işte Dernekler Dairesi Başkanı'nı da özellikle çağırdım belki bir ihtiyacınız vardır diye. Neyse hemen mevzuya geçtik. Size nasıl yardımcı olabilirim? Benden ne istiyorsunuz gibi soru sordu. Biz ona şöyle bir şey söyledik. Ki ya estağfurullah biz bir şey istemiyoruz. Biz size yardımcı olmaya geldik dedik. Sonra şöyle bir şey oldu. Ne gibi dedi? Ya dedik biz valiliklerin ve kaymakamlıkların erişim durumu ile ilgili sizinle görüşmek istiyoruz deyince hemen İçişleri Bakanı yardımcı hemen orada atıldı ve evet dedi biz de o binalarla ilgili bir şeyler yapıyoruz dedi. Yani engelleri düzeltiyoruz dedi. Çok güzel şeyler yaptık dedi. Orada ben söz aldım dedim ki evet biliyoruz. Teşekkür ederiz güzel şeyler yaptınız ama biz bir araştırma yaptık. Şu anda işte 900 kaymakamlığımızın işte 600'üne dair elimizde bir belge var. Listesi şu. Hangi binanızda ne eksik var? Hangi valilik binanızda ne eksik var? Bu işte raporda sunulmaktadır. Ekli liste sunulmaktadır. Bunu size veriyoruz deyince adam birden aldı raporu izlemeye başladı ve bir anda şey söyledi. Durdu. Allah Allah yani Türkiye'de böyle çalışan dernekler var mıymış ki dedi. Şimdi ve o anda hemen işte bana Necati bulun dedi. Orada tanımıyoruz Necati işte. Hemen bir daire başkanı geldi. Hemen o anda ayaküstü bir konuşma oldu ve şey diye dedi bizim engellilerle ilişkin dedi. Ne yapabiliriz? Bütçemiz ne kadar harcayacağız? İşte şu kadar milyon ayırdık. Onu iki katını ne kadar çıkartabiliriz? İki katını ne kadar çıkartabiliriz? Hemen çıkartın dedi. Şimdi burada gördüğünüz üzere şöyle bir şey var. Şöyle bir durumla karşı karşıya kalmıştık. O ana kadar sizi sadece bir şeyler isteyecek ve işte istekleri kısmen ya da tamamen yerine getirebilecek örgütler olarak, engelli örgütler oradayken bir anda size karşı tavır, bize karşı tavır değişmişti. Sebebi de şuydu. Çünkü biz oraya o ana kadar o kişinin zihninde yer alan engelli örgütleri profilinin dışında bir formatla gittik. Elimizdeki bilgiyi, belgeyi, raporla oradaydık ve talebimiz de eşitliğin sağlanması, hakkımız olan şeyin bize temin edilmesiyle ilgili. Şimdi dolayısıyla işte izleme çalışmaları sizi bir şekilde ciddiye almanızı sağlayan ve kuvvetlendiren bir şey. Tabii bu bir anda olacak bir şey değil. Emre'nin de başladığı gibi yani bu savunuculuk geleneği ve savunuculuğun paydaşlarda karşılık bulması kolay hemen olabilecek bir şey değil ama yine de ilk anından itibaren sonuçları görmeye başladığınız bir şey. Peki özetlersek izleme çalışmalarını biz ne için yapıyoruz? Her şeyden önce bir olay ya da olgu bazında yani bir durum bazında yani bireyin ya da bir topluluğun yani dezavantajlı bir grubun sorunlarına yönelik durumu tespit etmek için izleme çalışması yaparız. Başka bir olay ya da olgu bazında bireyin ya da bir topluluğun sorunlarına yönelik tedbirlerin alınıp alınmadığını görmek için yaparız. Ne demektir bu? Şimdi mesela siz engellilikle ilgili biliyorsunuz birçok mevzuat çıkıyor değil mi? Şimdi bu mevzuat çıkıyor ama bu mevzuatın uygulanmasının yeterli tedbirlerin alınıp almadığını da görmek isteyebilirsiniz. Çünkü bu konuda izleme yaparsanız şunu görebilirsiniz. Evet, mevzuat çıkmış. Bununla ilgili tedbirlere baktık. Bu tedbirler yeterlidir. Etkin sonuç verir mesela. Bunu görürsünüz. Ha dersiniz tamam o zaman ayrıca bir şey yapmaya gerek yok. Ya da mevzuat çıkmış ama baktığınız zaman yapacağız izlemeli ya bununla ilgili etkin tedbirler alınmamış. Dolayısıyla bu mevzuatın sonuç üretmemesi kuvvetle muhtemeldir diyebilirsiniz. Yani bakın aradaki fark şudur burada. Bu yasalar işe yaramaz, bu yasalar bir sonuç üretici inanmıyoruz demekle şundan şundan şundan şundan dolayı bu yani o şundan dediğiniz kelimeler sayısal veriler olabilir. Mevzuatın hukuki olarak analizi olabilir. Sahada çeşitli nitelikli nicel araştırma yöntemini yaptığınız araştırmalardan çıkan sonuçlar olabilir. Bunlarla konuştuğunuz zaman muhatabınızı ya da paydaşınızı ikna etme ya da işte inandırıcı olma imkanınız artacaktır. Yani özellikle işte tedbirlerin etkinliğini sorgulayabilirsiniz. Ya da var olan sorunların sebep, dağılım ve derinlik bakımından ortaya konması için yani sorunların boyutları, unsurları, alt bileşenleri artık ne dersiniz, ne kadar genişletirsiniz onların ortaya konması için izleme çalışması yapabilirsiniz. Muhatap paydaş kurumlara yönelik analiz ve öneriler içeren raporlar sunmak için izleme çalışması yapabilirsiniz. Ya da bunların biri veya birkaçı için ya da hepsini aynı anda gerçekleştirmek için izleme çalışması yapabilirsiniz. Yani bu artık sadece sizin tercihinize bağlı. Siz sadece tespit yapmak için izleme çalışmaları yapabilirsiniz. Tespit yapıp bu konuda için başka savunucu aksiyonları geliştirmek için yapabilirsiniz. Ya da birkaç boyut olan yani tespit yapacağım, raporlama yapacağım, lobi çalışması yapacağım. Buradan elde ettiğim verilerle dava açacağım. Burada elde ettiğim verilerle kamusal farkındalık çalışmaları yapacağım gibi birçok aynı anda amacı gerçekleştirmek için izleme çalışması yapabilirsiniz. Buraya kadar sorusu olan var mı arkadaşlar?
Evet, bekliyoruz sorusu olan varsa alabiliriz
Var mı?
kısaca.
Evet. Ya da görüş bildiren. Tamam, o devam mı edeyim?
Devam edelim.
Herkesten de memnun bu arada ya. Böyle çok sessiz oldu şey gibi. Şimdi ben sizin sahada bu sefer oynuyorum. Daha ziyade biraz şeyde kaldım. Mesela bizim kullandığımız uygulamalarda görsel bir temas da olduğu için biraz farklı oluyor. Bu sadece sesli diyalog biraz ilginç oldu. Herkes
Herkes
halinden
İlk
memnun bu
defa değil mi
arada.
böyle bir deneyim?
Evet.
Şu an çılgınca dinliyoruz abi.
Eyvallah, teşekkürler. Ya şimdi bu sene aslında çok ilginç şeyler yaşıyorum. Bu sene bir de sizden bazı arkadaşlar da bilir, onlar da katılmıştı. Mesela 4-5 toplantıda sağırlarla bir aradaydım. Onlar Van İşitme Engelliler Derneği şu anda bir platformlaşma süreci içerisinde. O da çok ilginç bir deneyim de aslında dediğim gibi farklı kulvarlarda gidip görüşmek, ortak çalışmalar yürütmek çok da eğitici oluyor. Şimdi Şu ana kadar anlattıklarımızda ne yaptık? Yani bu ne için yapılır? Neden yapılır? Hedef nedir? Bunlara bakmak baktık. Şimdi peki herhangi bir amaçtan hareketle biz izleme çalışması yapmak istiyoruz. Ne yapacağız? Hangi yöntemleri kullanacağız? İşte orada karşımıza çıkan sorun yapacağımız izleme çalışmasında hangi araçları kullanacağımız konusu gündeme geliyor. Şimdi Türkiye bildiğiniz üzere sadece engelli alan için söylemek tabii yanlış olur. Birçok alan için geçerlidir bu. Bilgi, belge, veri toplamanın güçlükler içerdiği bir ülke her anlamda. Ne yazık ki yazılı çalışma kültürümüz pek fazla yok. İşin ilginci yani istatistik tutma, bilgi, belge tutma alışkanlığımız ne yazık ki fazla yok. Engelli konusu neredeyse hiç yok. Ve devlet kurumlarında da ne yazık ki bu alışkanlık çoğunlukla oluşmamış durumda. Yani bizim devlet kurumlarımız daha ziyade bilgi, belge, arşiv işlerini ana omurga üzerinden düşünmüş. Yani mesela bir Adalet Bakanlığı için örnek vereyim. Mesela bir cinayet diyelim, değil mi? Cinayet istatistikleri daha ziyade illere göre, yaşa göre falan çok ana hatlar üzerinden istatistikleme yöntemlerini seçiyor. Ya da işte bir ayrımcılıkla ilgili davaların analizlerini yaparken, kayıtları tutururken daha ziyade işte kadından erkeğe, yani cinsiyete dayalı ayrıştırma metodunu kullanıyor. Daha farklı yatayda ve dikeyde çok farklı eksenlerde ayrıştırma yapmıyor. Dolayısıyla izleme çalışmaları bizim için zor ama bu bir zorluk bizi yine de yılgınlığa düşürmemeli. Biz burada izleme çalışmalarını tıpkı diğer savunuculuk çalışmalarında olduğu gibi bir satranç oyunu gibi kurgulamamız lazım. Hedefimiz şu. Elimizde çok farklı araçlar var. Biz bu araçlarla yol almak ve yapacağımız izleme çalışmasından başarıya çıkmak istiyoruz. Veri toplamak istiyoruz. Muhataplarımızdan, paydaşlarımızdan veri toplamak istiyoruz. Ve bunu da yüksek bir başarıyla yapmak istiyoruz. Bu noktada paydaşlarımız çok çeşitli. Yani bir izleme çalışmasında sizin bir paydaşınız bir kamu kurum ve kuruluşları paydaşlarınızdır. Bugün o güne kadar yapılmış diğer araştırmaları yapmış kişi ve kurumlar diğer paydaşlarınızdır. Medyada haberler yapılması sebebiyle medya kuruluşları sizin izleme çalışmasında paydaşlarınızdır. Siz eğer bir sivil toplum örgütüyseniz daha önce de izleme çalışmaları yapmış ya da sahada çalışan sivil toplum örgütleri izleme çalışmasında sizin paydaşlarınızdır. Kapalı kurumlar sizin paydaşlarınızdır. Yargı makamları yani savcılıklar, mahkemelerin sonuçta mahkemeler sizin paydaşlarınızdır. Sizin yapacağınız burada amaç, araç, hedef ilişkisini iyi kurup hangi izleme enstrümanlarıyla nasıl bir izleme çalışması yapacağınızın iyi belirlemenizdir. Hedef şeyiniz budur. Sizin kritik şeyiniz budur. Pozisyonunuz ya da aksiyonlarınız bunun üzerinden gelişmek durumundadır. Peki ne tür araçlar vardı izleme ilişkin? Arkadaşlar şunu söyleyeyim ben ilk başta yani. Şimdi ben size mesela birkaç tane izleme aracı tanımlayacağım ama sakın aklınıza şu gelmeyin, şu gelmesin. İzleme araçları bunlarla sınırlıdır. Hayır. İzleme araçları, izleme yapmak için çok çeşitli araçlar ve çok çeşitli yöntemler vardır. Ama yani Türkiye'de uygulanabilecek en temel yöntemlerden bazıları şunlardır. Yani ilk başta gelen izleme aracı bilgi edinme başvurularıdır. İçinize katılan arkadaşlara biliyor biz mesela bir izleme ile ilgili bir eğitim kurguladığımız zaman 3 gün, 4 gün, 5 günlük bir eğitimde bu yöntemleri tek tek öğretiyoruz. Hani o da ayrı bir konu. Hani aklınıza bulunsun. Size sadece şu anda burada hani birer ikişer cümleyi anlatacağım ama şimdi en temel yani en çok akla gelen izleme çalışmasında kullanacağınız yöntemlerden birisi bilgi edinme başvurularıdır arkadaşlar. Nedir bilgi edinme başvurusu? 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarından gerekçe ve mazeret göstermeksizin onların yaptıkları işlere ilişkin yani sizi ilgilendiren işlere ilişkin bilgi, belge, veri talep etme hakkını içeren kanundur. Bu kanun arkadaşlar 15. ile 28. maddeler arasında bilgi edinme kanunu sınırları çizilmiştir. Yani hangi konularda bilgi talep edilip hangi konularda bilgi talep edilemeyeceği çizilmiştir ama şu kadarını söyleyeyim. Özellikle mahkemeye intikal etmiş olaylar, savcılıkta soruşturması konu olan olaylar ama tekillik bazında yani oradaki kişilerin, muhatapların isim ve özel hayat bilgileri anlamında. Yani Sakın geniş anlamda düşünmeyin. Bu tür olaylar, milli güvenlikle ilgili olaylar, istihbarat ilişkin olaylar ve bunun gibi böyle sınırlı sayıdaki alanlar dışında siz bilgi talep edebilirsiniz. Bu şu demek, siz bir Adalet Bakanlığı'ndan 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin işte 4982 bölü 60 sayılı işte tecavüz davası kimlerin olduğunu soramazsınız. Çünkü orada bir dava konusu ama siz Türkiye'de Adalet Bakanlığı'ndan o an halihazırda kaç tane tecavüz davası olduğunu ve davanın yürümekte olduğunu, bunun illere göre dağınımları gibi istatistik boyutta her türlü bilgi talep edebilirsiniz. Yani bilgi edinmenin sınırı aslında nerede bitiyor biliyor musunuz? Kişisel hayatın, özel hayatın dokunulmazlığının her boyutuyla ilgilendiği alanlar. Yani işte mahkemeler, soruşturmalar, idari soruşturmalar, kurum içi soruşturmalar vesaire. Ama istatistik bazlı her şeyi isteyebiliyorsunuz. Yani sakın unutmayın, herhangi bir gerekçe bildirmek zorunda değilsiniz. Çünkü bilgi edinme başvurusu yaptığınız zaman az sonra söyleyeceğim. Kamu kuruluşları böyle bazen yukarıdan konuşma eğilimindedirler. Biz tuhaf olarak yaptığımız çalışmalarda bunlarla sıkça karşılaştık. Lisan-ı münasiple gerekli ayarlamaları verdik. Mesela çok tipik bir olay anlatayım. Bir gün valilik binası ile ilgili bilgi istediğimizde bir telefon geldi bana. İşte kimle görüşüyorum? İşte, ben, işte kendimi tanıttım. Pardon, Süleyman Akkurat'la mı görüşüyorum? Evet, siz TOAT başkanı mısınız? Evet, işte ondan sonra da evet benim, buyurun. Bize bir bilgi edinme başvurusu yollamışsınız. Evet, yolladık. Ondan sonra. Niçin yolladınız? Ben bir anda pardon dedim. Gerekçe belirtmek zorunda mıyız dedim. Şu 4982 sayılı kanunları. Hangi şeyle siz bana bu soruyu sordunuz deyince birden ha, bir durakladı ve şey bir anda ya yok dedi. Yanlış anlamayın dedi. Hayır, niye yanlış anlamayın? Niye soruyorsunuz? Sayın valim sordu dedim. Sayın valim niye soruyor? Ondan sonra bir durup bir sessizlik oldu ve şöyle bir cevap geldi ve bir bahane hakikaten de beni çok güldüren bir cevaptır. Sayın valimiz dedi ki ya Türkiye'de böyle çalışan dernekler var mı? Bir bakın bakalım kimmiş bu dernekler, merak ettiği için soruyoruz dedi. Yani o anda memur kıvırdı. Çünkü İstanbul Valisi'nin işi yok da açacak işte TOAT bilgi edinme başvurusu yapmış. Kimdir bunlar değil. Mesele şu, memur seni sorguluyor. Çünkü seninle ki kendisi arasında hiyerarşik bir ilişki olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla ama tabii böyle bir hiyerarşi yok. Bu konuda rahat olun. Böyle çalışmalar yani kapsamlı eğitim çalışma olduğu zaman geliriz size bunları çok çok detaylı olarak anlattığım zaman yani teknik boyutuyla onun dilekçesinin hazırlanmasından orada kullanacak dile kadar daha net bilgi veririz. Medya tarama çalışmaları keza bilgi edinme başvuru şeyi izleme çalışma çok önemlidir. Çünkü siz her şeyi devletin sayısal verilerinden alamazsınız. Yani devletin mesela engellerin okullaşmalarına ilgili bir şey araştırdığınız zaman okula kaç tane engellinin kaydedildiğini öğrenebilirsiniz. Onun sayıları orada vardır ama okula kaç öğrencinin kaydedilmediğinin verisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda yoktur arkadaşlar. Ya da okullara kaydedilmeyen çocuklar neler oluyor da kaydedilmiyor? Bunun verisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda yoktur. Onu siz farklı kanallardan almak durumundasınızdır. Mesela bağımsız kanallardan. Bu kanallardan birisi de medya tarama çalışmalarıdır. Çünkü medyada birçok hakkın kullanıma ilişkin ihlallere dair haberler yer alır. Bunun izlemesi medyada taramak hakikaten kolay bir iş değildir. Emek gerektirir ama size çok çok sahaya dair yapacağınız izleme çalışması da çok ciddi şekilde bilgi belge sağlar. Bunu kolaylaştıran yöntemler günümüzde mevcuttur. Özellikle profesyonel medya takip firmalarından hizmet aldığınız zaman belirli anahtar kelimeleri onlarla paylaştığınız zaman size Türkiye'nin araştırmanızın kapsamına göre yerel ya da ulusal medyasında, yazılı ya da görsel medyasında, hatta istiyorsunuz elektronik medyasında bile, ki o zaman ama 10 binlerce her gün haber demektir o, size o kelimelerin geçtiği haberleri paylaşabilir. O zaman siz o haberleri alıp tek tek okuyup konularını tasnif edip o tasnif kapsamında bazı tablolar ve analizler oluşturabilirsiniz. Mesela şu an bu toplantının katılımcılarından birisi olan Ceren Taşköprü diye bir arkadaşımız var. Bizim TOAD'ın şu anda yaptığı aktif izleme çalışmasının araştırma görevlisidir. Mesela o şu an medya izleme çalışması yapıyor. Bazı günler 2000 taneye varan haberi kabaca böyle hızlıca okuyup böyle içinden izleme konumuza giren haberleri mesela ayıklıyor. Bu bir ciddi bir şeydir. Yöntemdir. Ve medya tarama çalışmaları yani profesyonel görevde tutabilirsiniz. Gönüllü ekiplerde bunu yapabilirsiniz. Hani sizin çalışmanızın profiline bağlı. Ha tabii sizin izleme çalışmasının kapsamı dardır. İnternet üzerinden bugün çünkü bütün gazeteler internete de taşınıyor. Günlük olarak belli kelimeler yapacağınız araştırmalarla bile belli gazete haberlerine ulaşabilirsiniz. Bu da bir şeydir. Medya taramasının yani buradaki bütün yöntemleri kullanacağınız bütün yöntemlerin çapının genişliği ya da içeriğin derinliği sizin izleme çalışmanızın kapsamı ile ilgilidir. Dolayısıyla bu da bir yöntem. Mesela bireysel ihlal bildirimlerini almak yine izleme çalışmalarında bir yöntemdir. Çünkü siz o bireysel bildirimlerde hakikaten sahada başka hiçbir yerde bulamayacağınız şekilde olayların tezahürlerini, içeriklerini görebilirsiniz. Dezavantajlı grupların temsilcileriyle görüşmek izleme çalışmalarında kullanılan araçlardan birisidir. Mesela tuhaf olarak yaptığımız izleme çalışmalarında mutlaka ve mutlaka sahada çalışan Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı izleme konumuza göre yatayda ve dikeyde farklı eksenlerdeki örgütlerle bir araya gelip bulunduğunuz pozisyonda, yerde, konumda, bölgede, engel grubunda durum nedir diye onlardan görüş alıyoruz. Şimdi tek başına bir atıyorum Şanlıurfa'daki bir örgütün bizim bölgemizde bunlar oluyor demesi tabii ki önemlidir ama yeterli değildir. Şimdi biz ama şunu unutmayın. Aynı esnada o bölgeden yazılı bilgi edinme başvuruları bilgi de topluyorsunuz. Gazete haberlerini topluyorsunuz. Bireysel ihlalleri de topluyorsunuz. İşte onunla beraber temsilcilerden o görüşleri aldığınız zaman hepsi anlamlı bir bütün ortaya koyuyor. Zaten özellikle uluslararası gölge rapor çalışmalarında şöyle ya da işte bizim mesela bu Avrupa Birliği'ne yaptığımız ilerleme raporuna katkı çalışmalarında birkaç bilgiyi aynı anda toplamış olmanız ve çalışmanın indeksinde, datalarında bunları paylaşıyor olduktan sonra sizin söylediğiniz söz işte ciddiye alınıyor. Yani diyor ki Tuat bir şey söylüyor. Tuat'ın söylediği bu şeyin arkasında 450 sayfalık işte bir yayın var. Bu yayında medyadan bilgi toplamış, kamudan bilgi almış. Mesela biz 2014, 2015, 15 yılındaki çalışmada tam 384 bin medya haberi taradık arkadaşlar. 304 bin. Şimdi mevzuata taramışsınız, sahadan bildirim almışsınız. Literatür taramışsınız. Hepsini bir araya getirdikten sonra söylediğin söz de ciddiye alınıyor. O anlamda bu yöntem o anlamda sahada çalışan kuruluşlardan veri almak da ciddi bir şeydir. İzleme yapılan grup ya da konut kapsamında kapalı kurum ziyaretleri mesela yine bir izleme çalışmalarından birisidir. Türkiye'de bu ne yazık ki pek uygulanan bir şey değildir ama yapmadık mı yaptık biraz zorlayarak. Şu an yapılabilir mi ne kadar yapılır tartışmalıdır ama mesela biz Ümraniye cezaevindeki engelli mahpusun durumunu görmek için hapishanede girdik mesela. Zor olsa da girilebilir. Bu ama bu çok ciddi bir veri belge sağlayan bir konu. Özellikle mesela bizim 2016-17 yılında yaptığımız Türkiye'de engellilerin maruz kaldığı fiziksel cinsel şiddet olaylarına ilişkin izleme çalışmasında kapalı kurumların durumuna dair gözlemlerimiz, medya taramadan gelen gözlemlerimiz bize çok ciddi bir veri oldu ve keşke girebilseydik dedik o anda giremedik ama mesela orada inanılmaz şeyler olabiliyor ve ciddi ihlaller olabiliyor. Onu görmeniz sizin izleme çalışmanızı çok ciddiyet kazandırıyor. Savcılık kararlarını, mahkeme kararlarını incelemek ciddi bir izleme aracıdır. Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş soru önergelerine, araştırma ve soruşturma önergelerine verilmiş yanıtlar ciddi mesela bir veridir. Nicel ve nitel araştırma ile elde edilmiş yöntemler, nicel ve nitel araştırma yöntemleriyle elde edilmiş veriler önemlidir. Nicel araştırmada aklınıza ilk gelecek olan şey mesela anketlerdir, istatistiklerdir. Gerçi şu anda Türkiye'de engelli nüfusuna dair bir tabakalama yöntemiyle bir tespit yapılmadığı için çok şey olmasa bile ama sonuçta ankettir. Bunlardan elde edilen veriler ya da işte odak grup ya da yüzle görüşme yöntemiyle yapılmış nitel araştırmanın verileri çok önemlidir. Mesela biz tuhaf olarak elden geldiğince bütün izleme çalışmalarında nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü buradan çok gelen bilgi her zaman anlamlı oluyor. Yani sonuçta 100 anket yaptığımız 100 engelliden 20 tanesinin ben şiddete uğruyorum demesi kim ne de ya da işte 30 tanesinin 40 tanesinin ben şiddet mağduruyum başıma şiddetle ilgili bir olay geldi demesi ister psikolojik ister fiziksel şiddet olsun Türkiye çapında büyük kapsamlı bir istatistik olmasa bile çok anlamlıdır. Bütün izleme çalışmasını inceleyen kişi ve kurumlar bu rakamı ciddiye alır arkadaşlar. O anlamda önemlidir. Diyorum yine bir es veriyorum. Sorusu olan, düşüncesi olan, görüşü olan var mı? Yok mu geçiyor
Geçiyor
muyum?
muyum? Evet, varsa alalım arkadaşlar.
Hocam benim bir sorum olacak.
Evet.
Hocam Bilecik'ten, İsmail'den. Şimdi biz daha öncesinden işte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden resmi dilekçeyle işte Bilecik ilimizde yaşayan işte engelli sayısını istemiştik. verilerin saklanması, kişisel verilerin saklanması kanunu bahsederek bize vermediler.
Evet.
Bununla ilgili
Veriler
ne
isterken
yapılabilir?
isim mi istediniz yoksa sayısal istatistik mi istediniz?
Şimdi belediyedeyim ben, belediye memuruyum. Biz isim ve adres istedik çeşitli yardım yapmak için. Resmi
Evet.
kurum olmamıza rağmen bunu vermediler.
Evet. Çünkü arkadaşlar işte çok izleme bilgi edinme başvurusunun konusu kapsamında dışında kalan çok tipik bir örnek. Şimdi ne demiştik? Kişisel bilgi belge verilerin korunması kanunu vardır zaten. Dolayısıyla biz sizin bir devlet kurumundan bir bölgede yaşayan engellilerin isim, adres, sosyal güvence durumu, kullandıkları ilaçlar ve bunun gibi konularda veri istemesi kanuna mümkün değildir. 4982 sayılı kanuna göre mümkün değildir ama onun ötesinde olur ki birileri bu verileri sizinle paylaşır ya da siz birilerine veri verirsiniz, suç işlemiş olursunuz. Yani bu Türkçe TCK'nın ilgili kanunlarıyla suç kabul edilen bir şeydir. Çünkü arkadaşlar bir ülkede insanların, bireylerin verilerinin kimler tarafından tutulup hangi kimlerle paylaşılacağı sadece kanunla belirlenir. Yani talep eden belediye bile olsa, belediyenin bir başka kamu kuruluşundan bilgi ve belge talep etmesi için kanunlu bir madde, bir dayanak olması lazım, bir kanun olması lazım, bir özel bir düzenleme ile yapımı çıkarmış kanun olması lazım. Bu kanun olmadığı sürece kimsenin kimseden bu verileri talep etme hakkı yoktur.
Süleyman abi şey söyleyeceğim. Senin anlatacakların devam edecek mi? Çünkü hani genel olarak belki bütün soruları sonunda toptan almak daha mı sağlıklı olur?
Ya şöyle, şimdi belli bir yere geldim. Oradan sonra bir bilmiyorum 10-15 dakikada biter mi? Ondan sonra görsel şeyler var ama onları paylaşmayı pek planlamıyorum. Sonra sorular alabiliriz ama dediğim gibi istiyorsanız ara verebiliriz. Ne dersiniz? Nasıl istersiniz? Çünkü gösterge yani eğer istiyorsanız şimdi şöyle bir yol var. Şimdi izleme çalışmanın aşamaları var. Bir tablom var önümde. Onu oradan size açıklamalar yapacağım. Sonra eğer isterseniz izlemenin unsurlarından olan gösterge kavramına girmek olabilir. Mesela şey olur. Alt şeyleri izleyebilir de yok. O kadar bizim için şu aşamada ilk eğitim buna detaya gerek yok deyip o tabloda bırakabiliriz. Anlatabiliyor muyum
Biz
sizi?
bunlara biraz girelim, girebildiğimiz ölçüde.
Tamam.
Günün sonunda senin sunumun bittiğinde genel soruları alırsak bence daha sağlıklı ilerleyecek bugün.
Tamam. Peki. O zaman devam ediyorum. Ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bir izleme çalışmasının kurgusunu anlatacağım size ama bakın izleme çalışması dediğimiz şeyi de zihninizde çok büyütmeyin. Yani sizin amacınıza göre çalışmanın kapsamı genişler de daralır. Ya size çok küçük çaplı bir izleme çalışması örneği vereyim. Örneğin atıyorum Ankara'nın bir ilçesinde faaliyet gösteren bir örgütsünüz. Ortopedik engelli üzerine çalışan bir örgütsünüz. O ilçede engellilerin erişimli, o ilçede her kaldırımın kenarına bir rampa, yani her kaldırımların rampa yapılmasını istiyorsunuz, değil mi? Bununla ilgili talebiniz öncesinde sizin bir izleme çalışması yapmayı uygun gördünüz. Ya burada böyle bir çalışmada yapacağınız izleme çalışmasının çok kapsamlı olmasına gerek yok. O ilçede 100 tane sokak varsa o 100 tane sokağın isterseniz belli bir sayısında, isterseniz tüm sokakların belli bir açıdan fotoğrafını çekip bir Excel tablosu oluşturup eklerini de o resimleri koyup ya da Excel tablosunun birer kutucuğun resimleri üşenmeyip yerleştirip adres tanımlayıp rampa var ya da yok şeklinde yazmanız bile bir izleme çalışması. Şimdi ben TOAD'ın izleme çalışmalarından bahsederken bizimki çok kapsamlı çalışmalardı. Sakın sizi korkutmasın. Yani izleme çalışmasını eğer siz sadece bir üniversite için yapıyorsanız bu çalışma çok daha küçük olacaktır. Bu bir üniversitenin bir fakültesi için yapıyorsanız çok çok çok çok daha küçülmüş olacaktır. Ya da sadece bir fakültede bir engel grubu sadece körler üzeri yapıyor olabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla sizin çalışmanızın çapına ve şeyine göre, derinliğine göre izleme çalışmasının enstrümanları ve alacağı zaman, emek, sermaye, insan kaynağı değişecektir. Sakın bunu unutmayın. Burada benim anlatmakta olduğum şeyleri çok böyle fazla zihninize geniş şey, böyle çok kapsamlı şeyler olarak düşünmeyin. Yani dediğim gibi o sizin kendi hedefinizle ilgili bir şey bu. Şimdi peki nasıl bir kurgu izleriz izleme çalışmasında? Nasıl bir akış planımız vardır? Arkadaşlar ben şu an önümde bir tablo var. Yukarıdan aşağı dikdörtgen kutular var. Her kutunun arası aşağı doğru bir ok var. Yani kutular, bir kutuların birbirlerini takip ettiğini düşünün. Başlıkları sıralıyorum. Ondan sonra birer cümle onları açıklayacağım. En üstteki kutuda bir izleme çalışmasında iş akış planı yazıyor. Altındaki kutuda okla ilerliyor. Altındaki kutuda izleme çalışmasında amaç. Bir alt kutuda tema. Temanın altında kapsamın belirlenmesi. Onun altındaki kutuda göstergelerin belirlenmesi. Onun altındaki kutuda verilerin nereden alınacağının belirlenmesi. Onun altında verilerin hangi yöntemle alınacağının belirlenmesi. En sonunda da izleme çalışmasının yapılması var. Tekrar ediyorum. Sürecimiz şu şekilde izliyor. Öncelikle izleme çalışmasında amacımızı belirliyoruz. Ben ne için bu izleme çalışmasını yapıyorum? Mesela engellilerin eğitim durumunu mesela okullaşma oranını mı mesela araştıracağım. O da işte o amacımı belirliyorum ya da okulda neyi görmek istiyorum. Dolayısıyla oradan sonraki aşamada temayı seçiyorum. Ha, benim bu konum hangi temaya giriyor? Engellilerdeki eğitim temasına, eğitimin de alt başlığında özel eğitim temasına giriyor. Yani ikinci aşamada temamı belirliyorum. Yani benim izleme çalışmasındaki amacıma bağlı olarak hangi temalar konuda izlemeler yapmam gerektiğini belirliyorum. Tema seçiyorum. Sonra en önemli aşamaya giriyoruz arkadaşlar. Bir izleme çalışmasında en büyük maharet ki buradadır. İzleme çalışmasının kapsamını seçiyoruz. Arkadaşlar yapılacak bir izleme çalışmasında herkesin şöyle bir mantığı var. Gökten ayı yıldızları istemek gibi böyle bir şey var, yaklaşım var. Yani her şeyi araştırmak istiyorlar. Mesela engellilerle ilgili izleme çalışması yapacağız. Peki. O zaman soru şu. Peki izlemede hangi hakları, hangi konuları ele almak istiyor? Hepsini. Şimdi iyi de baktığınız zaman eğitim mi, erişim mi, sağlık mı, çalışma hayatı mı? Ya da işte farz et ki erişim dedik. Erişimle ilgili haklar. Hadi odaklı tek hakla. Şimdi baktığınız zaman aslında erişim alanı o kadar geniş bir alandır. Bunun kapsamını çok iyi belirlemeniz lazım. Mesela her engel grubu bakımından mı? Erişim hangi alanı? Toplu taşıma alanında mı? Kentsel mekanlar alanında mı? Eğitimde erişim mi? Kamu binalarındaki hizmetlerden yararlanmakta mı erişim mi? Dolayısıyla ya da erişim diyorsunuz sadece bir örneğin eğitim alanında körlerin eğitime erişimi mi? Ya bu o kadar şeydir ki haklar bakımından o kadar geniştir ki kapsamınızı çok iyi belirlemeniz lazım. Aslına bakarsanız tersten söylemek gerek. Kapsamdan bizim kastımız aynı zamanda kısıtlarınızı çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Yani bir izleme çalışmasında elinizdeki kaynakları yani zaman, insan kaynağı, o an Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal durum, sizin mali durumunuz, zaman gibi birçok şeyleri bir araya al ya da işte bilgi toplayabilir olmak, toplanabilir alan ya da toplanamaz alan olmak şeklinde çeşitli parametrelerle bir analiz yapacaksınız. Kapsamınızı çok iyi belirleyeceksiniz. Ya, mesela Etça'da biz izleme çalışmasında teknik anlamda ben İdil Seda ve Hakan yürüttük mesela o çalışmada danışman pozisyonu bulmuştuk. Biliyorsunuz engelli çocuk hakları ağı. İlk başta bir çalıştay yaptılar. Küçük bir çalıştay. Öyle bir şey çıktı ki her alanda izleme yapalım. Peki. Öyle mi dedik yani uyarmıştık. Sonra bir matris oluşturduk ve dedik ki siz eğer her anda izleme yapacaksanız şu işleri yapmanız dev gibi bir onlarca satırlık bir matris çıkınca insanlar bir anda ürktüler. Ve ha tamam dediler o zaman daraltmamız lazım. Mesela daralttık orada. Bunun gibi sizin yapacağınız izleme çalışmasında kapsamınızı belirleyip hangi alanları dışarıda bırakmak istediğinizi çok iyi belirlemeniz lazım. İlk aşamada göstergelerinizi belirleyeceksiniz. Göstergeleri şimdi bir slayt sonra anlatacağım. Ya bir ara şimdi anlatayım. Göstergeleriniz ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? Göstergelerinizi şimdi bir konu seçtiniz. Dışarıda bırakacağınız konuları seçtiniz. Orada o aşamadan sonra izleme çalışması yapmadan önce göstergelerinizi belirlemek lazım. Şimdi gösterge ne demektir? Aslına bakarsanız gösterge özetle şudur. İzleme çalışmasının hedefine ulaşmasını sağlayacak bilgi kategori ve tipleri nedir? Gösterge olur işte. Mesela bir aşama daha gidip ondan sonra örneklerini verelim. İzleme çalışmasının kullanacağı veri setlerini belirleyen her türlü bilgi belge kaynağı odağı yani bilgi belge odakları. Şimdi gösterge demek budur arkadaşlar. Yani tekrar ediyorum izleme çalışmasının hedefine ulaşmasını sağlayacak bilgi kategorileridir gösterge. Burada şöyle bir temel soruyu sorarak göstergelerimizi buluruz arkadaşlar. Hangi konuda bilgi ve belge toplarsam araştırdığım konu hakkında analiz ve yorum yapma imkanı bulur. Gösterge bunlarla belirlenir. Ya da bu konu hakkında ben hangi bilgileri toplamam lazım? Bir soru bu. Bir de Biraz daha tersinden de sorabilirsiniz. Bu da bir yöntemdir mesela gösterge verirlerken. Hangi konuda bilgi ve belge toplamazsam araştırdığım konu hakkındaki analiz ve yorum yapma imkanım olmaz ya da yapacağım yorum eksik ya da hatalı olur. Yani olumlu da olumsuza geçtik. İkisi de aynı şeyi söylüyor aslında. Biri diyor ki hangi konuda bilgi ve belge toplarsam araştırdığım konu hakkında söz sahibi olabilirim. Ya da tam tersi hangi konuları toplamazsam araştırmam sorunlu olur. Göstergeli aslında tanım olarak budur. Peki, mesela gösterge örnekleri, değil mi? Mesela engelli çocukların eğitime hayatına katılımı ile ilgili bir izleme çalışması yapacağım. Bunun göstergeleri ne olabilir? En basitinden engelli çocukların okullaşma oranı mesela. Değil mi? Bir göstergedir. Bakın burada okullaşma oranını bir azalma ya da artış olarak koymuyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Onu araştırmayla bulacağım. Göstergeden kastım şu. Ben engelli çocukların eğitim alanı hayatına katılımını görmek istiyorsam bir, engelli çocukların okullaşma oranını görmek zorundayım. Soruyu şöyle kurmuyorum, dikkat edin. Okullaşma oranındaki artışı görmek zorundayım ya da azalışı görmek zorundayım demiyorum. Bir izleme çalışmasındaki en temel unsur konu şeydir. Yargısız bir şekilde yola gitmek. Siz diyorsunuz ki okullaşma oranına bakacağım. Başka? Cinsiyet oranları mesela benim için önemlidir. Yani engelli kız çocukları, engelli çocuklarla fark var mıdır? Örnekler olsun diye söyleyeyim. Hani tema burada önemli. Engelli çocukların eğitim hayatına katılımı derken sadece tek bir tema koymuyorum. Hani altında birkaç madde koymuşumdur ama örnek olsun diye söylüyorum. Cinsiyet oranları mesela göstergedir. Akran oranları, yani yaşa göre dağılımlar bir göstergedir. Eğitim hayatına katılım, bölge katılımı, bölgeye göre katılım önemli. Artık ben ne diyorsam, bakın ben araştırmamın kapsamına göre göstergeler uzar gider. Eğer benim engelli çocukların eğitim hayatına katılımını Türkiye genelinde istiyorsam, okullaşma sayısına bakacağım, cinsiyete bakacağım, bölgelere göre dağılıma bakacağım, il bazında dağılımına bakacağım, göstergelerim odur. Ya da mesela özel eğitimle ilgili bir izleme çalışması yapacağım. Orada mesela göstergem nedir? Tanımlama yöntemleri. Mesela bir göstergedir. Görmek istiyorum. Hangi yöntemler tanımlanmış? Mesela benim için önemliyse. Bakın geriye dönüyorum. Ne dedim? İzleme çalışmasının hedefine ulaşmasını sağlayacak bilgi, kategori ve tipleri. Siz eğer özel eğitimle ilgili bir şey yapıyorsanız, bunu burada örnek olarak verdim ama kuvvetle muhtemeldir ki tanı yöntemlerine bir şeydir, göstergedir. Mesela yıllık tanılama sayısı bir göstergedir. Mesela ya da yıllık değişimler bir göstergedir. Bakın aşağıya yukarı hareket bildirmiyorum. Mesela tanımlamada görevlendirilen personel sayısı bir göstergedir. Ya da tanımlamada kullanılan uzmanların uzmanlıkların alanlarına göre dağılımları bir göstergedir. Yani anlatabiliyor muyum? Niye? Ben bunlara bakarak bir şey söyleyeceğimdir. Ama şunu unutmayın. Göstergeler her çalışmaya özel tanımlanır. Arkadaşlar. Yani evet, yani usul olarak bir izleme çalışmasında elbette ki engellikle ilgili alanda yani engel türlerine göre mesela dağılım isteriz, yaşa göre dağılım isteriz falan ama hani çoğunlukla her araştırmada aşağı yukarı bu olur ama öyle bir kural da yok. Aslında her çalışma özel olarak yapılır. Mesela biz şu an gösterge belirleme aşamasında yaptığımız çalışmada gösterge çalışmanın en başta söylediğim o kapsam vardı ya, kapsam. Yani isteme amaç, tema ve kapsam bu üç unsura göre oluşur. Siz ne derseniz göstergeleriniz ona göre şekillenir. Sizin araştırmanızın kapsamına ve içeriğine göre göstergeleriniz değişecektir. Sakın unutmayın. Her çalışmaya aynı gösterge mantığıyla yaklaşamazsınız. Ben bu çalışmada neyi öğrenmek istiyorum? Ben bu çalışmada hangi konuyu izlemek istiyorum? Hangi sınırlar dahilinde izlemek istiyorum? Şimdi mesela ben şeyde örnek olsun diye söylüyorum. Körlerin eğitim hayatına katılma ilişkisi yaptığım bir araştırmada engel grubuna göre dağılım diye bir göstergem olamaz değil mi? Niye? Çünkü ben zaten belirlemişim. Körler demişim. Benim göstergelerimden birisi engelli öğrencilerin engel grubuna göre dağılımı gösterge olamaz. Gösterge bizim araştırmada koyduğumuz sınırlar içerisinde şekillenen bir şeydir. Peki göstergelerin nitelikleri nedir? 1. Araştırılan konuyla doğrudan bağlantılı olmalı. 2. Somut bilgi olmalı arkadaşlar. 3. Objektif değerlendirme imkan verebilmeli sizin göstergeleriniz. Evet, somut bilgi olmalı, objektif değerlendirme imkan vermeli ama mümkünse göstergeleri mukayese edilebilir ve karşılaştırmaya olanak verebilir olması lazım. Yani özellikle yaş, sayı, yani sayısal, istatistiksel unsurlar içermesi göstergeler için sevdiğimiz şeylerdir. Bakın böyle olacak diye bir şey yok. Yani sakın unutmayın ama yani mümkün mertebe analize olanak verebiliyor olması lazım. Hatta olabiliyorsa göstergenin aranan cevaba birden fazla açıdan karşılık verebilmesi önemlidir. Ya mesela sizin göstergeniz cinsiyete göre dağılım, engel grubuna göre dağılım mesela. Baktığın zaman tek boyutlu bir şey olabilir ama engel grubuna göre dağılım aynı zamanda eğitimde başarı için de sonuç verebilir ya da işte hangi grubun daha dezavantajlı görüldüğüne dair bilgi de verebilir. Anlatabiliyor muyum? Hani eğer birkaç amacı hizmet ediyorsa, birkaç açıdan şey veriyorsa bu bir avantajdır. Bir de göstergenin temel niteliği şu olmalı. Eğer bu en başta söylediğim gibi ben yani yaptığımız tanımın bir devamıdır bu. Dahil edilmezse araştırmanın eksik ya da yetersiz kalması gösterge için çok ciddi bir niteliktir, önemli bir niteliktir. Yani öyle bir şey olmalı ki gösterge dediğiniz şey onu dahil etmezseniz araştırmanız ciddi bir hasar alıyor olsun. Dolayısıyla siz araştırma göstergeleri belirlerken yine tersinden gidiyoruz. Olmazsa olmaz. Ya bunu hani şey var ya bazı açık oturumda söylemezsem olacak olmaz dediğiniz şey var mı? Hani olmazsa olmazlardır aslında göstergeler. Nerede arayacağız göstergeleri? Biraz geri gidip tekrar göstergelerden göstergeleri nerede arayacağız? Evet. Arkadaşlar göstergeleri nerede arayacağız? Şimdi şöyle arayacağız. Bir gösterge belirlediğiniz zaman arkadaşlar şimdi daha bir gösterge belirlediniz değil mi? Mesela eğitimle ilgili okullaşma oranı. Şimdi bu bir gösterge. Sorumuz şu. Okullaşma oranı göstergemiz. Bu göstergeyi nerede arayacağız, bulacağız? Arkadaşlar orada işte muhatap kurum belirlemeniz açısından bu önemlidir. Şöyledir izlediğimiz yol. Göstergenin hangi disiplinleri kapsadığını, hangi sektörleri kapsadığını cevap bulacağız. Şimdi biz eğer engelli çocukların okullaşma oranı dediğimiz zaman sektör neresidir? Milli Eğitim Bakanlığı. Bunun alt sektörü nedir? Özel Eğitim Daire Başkanı işte. Evet, bu sektörü kapsıyor demektir. Ya da mesela biraz daha genel bir söyleyeyim. Mesela şiddet olaylarının yaşandığı kamu kurumları mesela. Böyle bir gösterge. Şimdi burada mesela göstergemizin kapsadığı kurumlar çok daha geniş. Mesela neresidir? Okullar, bakım evleri, huzur evleri, hapishaneler gibi mesela. Bir anda ne oldu? Göstergenin ilgilendirdiği disiplinler ve sektörler bir anda şu oldu. Arttı değil mi? Mesela sektörler bakımından söylesek işte bu kurumları saydık. Yani disiplinler nedir? Mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nda ararım. Adalet Bakanlığı'nda ararım. Mesela fiziksel cinsel şiddetle ilgili olaylara dair göstergenin verilerine. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda. Bakın bir anda disiplinler değişti görüyor musunuz? Hani arttı. Dolayısıyla aslında sizin göstergenizin niteliğine göre hemen şu soru soracaksınız. Ya ben bu göstergenin bu dediğim göstergenin nerelerde arayacağım? Bu göstergelerin bulunduğu yerler, muhatap kurumlar neresidir? Sektörler neresidir? Bu soruyu soracaksınız. Gösterge, bilgi ve belgeleri hiyerarşik olarak sektörün hangi alt birimde alacağız mesela? Bu soruya da cevap vermemiz lazım. İşte Milli Eğitim Bakanlığı demek yetmiyor. Adalet Bakanlığı demek yetmiyor. Mesela hapishane dediği zaman hani Adalet Bakanlığı evet, Ceza Tevkii ve İzmirlikleri Müdürlüğü. Bunları bulmanız için çok çok önemli. Başka ne? Göstergedeki bilgi belgeleri bu kurumlardan hangi formatlarda mevcuttur? Bunun böyle bir soruya cevap vermemiz gerekir. Gösterge bilgi belge verilerini nasıl yorumlayacağız? Nasıl tür sonuçlar alacağız gibi böyle birçok soruya cevap vermemiz gerekiyor. Arkadaşlar şimdi tekrar ediyorum. Yapacağımız işine kapsam belirledikten sonra göstergelerimizi vereceğiz. Bu göstergelerin içerdiği verilerin nereden alacağımızı belirleyeceğiz. Sektör bazında ya da disiplin bazında bunları belirleyeceğiz. Örneğin ya valilik binaların durumunu mesela bununla ilgili bir bilgi belge nereden alacaksınız? İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlardan isteyeceksiniz mesela değil mi? Bunu nereden alacağınızı öğreneceksiniz ikinci aşamada. Sonra hangi yöntemle isteyeceğinizi belirleyeceksiniz. Bu göstergeye dair bilgi ve belgeleri nereden alacağınızı öğreneceksiniz. Sonra hangi yöntemle alacağınızı belirleyeceksiniz. Böyle bir yol izleyeceksiniz. Peki nasıl bir yol izleyeceğiz? Tekrar ediyorum. Yöntemlerini belirle. Yola koyduktan sonra hani muhatap kurumları da belirledikten sonra yöntem ya da yöntemlerini belirle. Mesela bilgi edinme başvurusuyla mı bilgi toplayacaksın o konuda? Medya taraması mı yapacaksın? Bak bunu tekrar biraz açayım. Siz göstergenizi belirlediniz. Okullaşma oranı ile ilgili. Burada hangi yöntem kullanırsınız? Muhatap neresidir? Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Hizmetleri Daire Müdürlüğü. Burada hangi yöntemle bilgi alabilirsiniz? Şeyle medya bilgi edinme başvurusuyla yöntem alabilirsiniz mesela. Böyle bir durumda kalkıp medya taramasıyla belge toplayamazsınız mesela okullaşma oranlarına. Oradan alacaksınız. İşte yöntemini belirledin. Efendim, sorun var.
Devam et.
Mümkün olan bir de şöyle bir şey dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Bir göstergeyle ilgili mümkünse farklı odaklardan bilgi almaya çalışın. Örneğin fiziksel cinsel şiddet olanlarıyla ilgili bakanlıktan sayısal bilgi alın ama medya taramayla da nasıl zuhur ettiğini gösteren bilgi belge toplamakta fayda vardır. Yani bir şekilde mümkünse birbirini çaprazlayabilecek bilgi belge toplamaya dikkat edin. Ölçülebilir olması önemlidir. Farklı kaynaklardan olması önemlidir. Sayısal değilse göstergeler, veriler pardon. Her zaman çünkü sayısal olacak diye bir kural şey değildir. Ama mesela burada da sayısal olmayan verileri kullanacaksın da burada yine de bilimsel yöntemlerle bu sayısal olmayan verileri topla. Ne gibi mesela? Ya işte okullarda şiddet nasıl gerçekleşir? Bu mesela bir sayısal olarak alacağım bir şey değildir. Ama burada gidip bir tane adamla konuşarak da bunu yapamazsın mesela. Nitel araştırma yöntemi kullanacaksın mesela burada da. Küçük kapsamında olsa bir anket yapacaksın mesela. Bunun gibi sayısal olmayan verilere dair araştırmalar yapacağın zaman da göstergeler şey için
Anladım.
gösterge için veri toplarken sosyal bilimlerin getirdiği bilimsel yöntemleri de kullanmaya dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Zorluklarımız ne? Son slide. Ya bir izleme çalışması yapacağınız zaman karşınıza çıkacak sorunları ben şöyle sıralayabilirim. Bizim TOAT olarak yaptığımız çalışmalarda karşılaştığım sorunlardı bunlar. Her şeyden önce Türkiye'de dezavantajlı gruplara yönelik demografik, sosyolojik, ekonomik konuların boyutları içeren bir nüfus bilgi sistemi yok. Sizin bu gördüğünüz 2002 araştırması da, 2010 araştırması da, 2011 nüfus araştırması da, aile ve konut araştırması da, istatistiğin tabakalama yöntemi dediğimiz belli sayıda ailenin, evin tesadüfen aranması yöntemiyle mesela sanırım 2002 araştırması 90 bin hane üzerinden yapılmıştı. Ben ya da 2011 mi öyleydi hatırlamıyorum. Orada ne çıkarsa onun tabi bu tabakalama yöntemi belir şeyle yapılıyor. Hani o 90 bin seçim Türkiye'nin nüfus yapısını falan yansıtır ama engelliyi çok da karşıladığını pek düşünmüyorum. Hani bakmak lazım ona. Ama sonuçta bir bilgi sistemimiz yok. Yani bir araştırma var. İstatistik yok. Veri yok yani. Bu bir sorun. Kamu otoritesinde dezavantajlı gruplara saygı duyma kültürü gelişmemesi bizim izleme çalışmada ciddi bir sorun. Az önce anlattığım gibi pekala kamu kuruluşu şey olabiliyor. Sizin çalışmanıza saygı göstermeyebiliyor. Böyle bu size vereceği cevaplara da yansıyor. Bunun kırmanın çeşitli yolları var. Kapsamlı eğitim çalışmalarında bunları tek tek anlatıyoruz. Diğer bir sorun kamu otoritesi izleme çalışmalarına karşı şüpheyle yaklaşabiliyor. İşte bahsettik. İstanbul Valiliğine verdik. Hatta şey olmuştu kedi. Bizim yani TOAT davalar falan açtığı için ya şey var. Top taşıma araçlarının durumuna ilişkin belediyelere falan başvuruyoruz. 2 sene arda arda İstanbul Büyükşehir'den cevap gelmedi. İlk sene gelmedi pardon. İkinci sene ilk başvuruları yine gelmedi. En son bizim Hakan bir yerde karşılaşıyor oradaki bir yetkili. Ya siz niye cevap vermiyorsunuz? Hani bakın her yerden cevap geliyor deyince adam ya biz düşündük ki şöyle bir endişeye kapıldık. Siz buradan bu verileri alacaksınız. Bunları kullanarak bize dava açacaksınız. O yüzden bilgi paylaşmadık gibi böyle şeylerle karşılaşabiliyor. Yani kamu kuruluşları ya da bize dava açılabilir ya da işte uluslararası kurumları şikayet ederler ya da Cumhurbaşkanı'na bizi şikayet ederler, Başbakan'a bizi şikayet ederler, kaygılarıyla paylaşmak istemiyor olabilirler. Ayrıca şöyle bir sorun var. Yani kamu kuruluşu karşısındaki iyi niyetli oluyor. İstatistik sistemleri falan oluyor ama engellilerin veri tabanları olmuyor. Yani ayrıştırmış veri tabanı olmuyor. Bu noktada aslında sizin yapacağınız araştırmalar onlarda bu veri tutma yükümlülüğünü getirebiliyor. Mesela bizim TOAT'ın çalışmaları sonucunda çoğu kurum veri tabanı bunun sonucunda veri tabanı tutmaya başladı. Mesela EGET ilk sene o zaman yoktu. EGET'ten biz 2 sene önce izlemeye başladığımızda YÖK hiçbir şekilde engelli öğrenci kayıt tutmuyordu. Bizim ilk başvurudan sonra üniversiteler yazı göndererek bunları toplamaya başladı. Yani sizin STK olarak yaptığınız bu iş şeyi de sağlar. Kamu kurumlarında bu kültürü de yaratabilir. Bakın bunu da ihmal etmeyin yani. Ama başlangıç olarak bir veri tabanının olmuyor olabileceğini dikkate almanız lazım. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Biz izleme çalışması yaparken yine bazı bilgi ve belgeleri şimdiden paylaşmış olayım. Danışma kurulu toplayıp danışıyoruz biz. Ha, bunun için devlet memurları da oluyor, akademisyenler de oluyor, hukukçu da oluyor, STK'cı da oluyor. Acaba buradan veri alabilir miyiz? Var mıdır, yok mudur? Ya da varsa nasıl bu veriyi alabiliriz diye istişare ediyoruz. Bakın bu önemli. Dolayısıyla sizin bu anlamda şey yapmanız lazım. Ön analiz yapmanız sizin ilerleyen aşamada işinizi kolaylaştıracaktır. Başka kamu otoritesinde size bilgi verme kültürü alışkanlığı oluşmamıştı. Bu sizin için sorun olabiliyor. Genel olarak şunu unutmayın ama kamu otoritesinde hükümet dışı bütün unsurların izleme ve raporlama çalışmalarına bir şüpheyle bakıldığını baştan söyleyebilirim. Peki ne yapmanız lazım? Bizim oturup bilgi edinme çalışmasının önündeki engeli sorgulamak lazım. Şimdi bakın bizim mesela TOAT'ın hakikaten sihirli tarafı da budur. Oturup çok şekilde sorgularız. Mesela bu hani bahsetmiştim belediye binalarından, valilik binalarının, kamu kurum ve kuruluşlarının erişilebilirlik durumlarını sorgulamak istedik. Ya 81 valiliğe yolladık. 3-4 tane valilikten cevap ya geldi ya gelmedi. İşte dur oturduk sorguladık. Ya niye cevap vermiyorlar? Oradan bir devlet memuru arkadaşım şunu ya dedi, devlet memuru dedi. Oturup bunlarla uğraşmaz. Aslında dedi hani yapabiliyorsanız bir cevap formu olacak. Kutucukları işaretleyecek mesela. O kolayına gelirdi. Hatta onu da olabilir. Hatta orada dedim ki Hakan dedi ya onu nasıl yapacağız falan dedi. Ben dedim ki ya işte benim de üniversitedeki alanlarımdan birisi istatistiktir bu arada söyleyeyim. Ekonometri alanlarından birisi. Ya evet ya bu anket formatına dönüştürebilir bizim bu başvurularımız deyip bir başladık. İşte ondan sonra 8 bin başvurunun işte 5 bin 6 bine cevap geldi. İşte burada şeyi sorgulamak. Ben bu bilgi edinme başvurusunu ya da işte bu bilgi toplama çalışmasına örnek yani bilgi edinme başvurusu olduğunu söyledim. Niye cevap alamıyorum? Ya da medya taraması niye doğru şeyi sonuç alamıyorum? Önce bunu sorun. Şundan dolayı cevap alamıyorum ortaya koyduktan sonra çözüm üretmeniz daha kolay. Başka? Engeli aşmak için bazen zorlayıcı, bazen teşvik edici, efektif, üslup ve çözüm odaklı yöntemler bulmanız lazım. Biz bazen şikayet mekanizmalarını da kullandık. Bazen başvuruyu farklı yöntemleri kullanarak da çözdük. Mesela şeyi bilirsiniz, Ceza İnfaz Sistemi Sivil Toplum Derneği ilk başta onlar da bize bir izleme çalışması için gelmişlerdi. Geldiler ve Türkiye'de bütün hapishaneleri yazıyorlar. Adalet Bakanlığı yollamışlar. Dedi, Ceza Tevkifleri Müdürlüğü'ne yollamışlar. İşte, kaç tane engelli vardır diye. Cevap gelmiş 50 tane. Ya işte o zaman mahkum sayısı 40-50 bindi. Ya 50 bin mahkumda 50 tane engelli olur mu? Oturduk istişaretlik bir sonuca vardık. Ya onların anladığı en anlamda engelli gözü tam karanlık kör olan kör. Ağır tekerlekli sandalye ya da yatalak şeydir. Pardon. Sağırdır dedik. Oturduk sonra bu başvuruyu yeniden hazırladık. Ve dedik ki ya engellik budur. Kanuna göre. Bu pratikte engellik budur. Parantezin hatta örnekler de verdik. Ondan sonra sayı bir anda o başvurusu 200, 150, 200, 300, 400, 500 lira çıktı. Anlatabiliyor muyum? Yani muhataba çözümde yardımcı olmanız da gerekiyor. Biz TOAT olarak işte bütün bu çalışmaları dediğim gibi 3 yıllık 5 yıllık çalışmalardan sonra hani ortaya koyduğumuz deneyimlerden elde ettiğimiz şeyleri paylaşıyorum sizinle. Ama tabii şunu unutmayın arkadaşlar dediğim gibi yani burada ben size bir saatte anlattığım şey bile normalde 3 saatte anlatıyorduk bunu 2-3'e bölerek ben size bunu kısaltarak anlatmaya çalışıyorum. Bunların uygulamayla ilgili yöntemlerin eğitimleri Emreler bilir, Ahmet Tayfurlar bilir. Hatta Mücahit de sanırım katılmıştı. 2-3 gündür bunlar. Hatta bunları anlattıktan sonra simülasyonlarla size uygulatmak önemlidir. Benim buradan yapmaya çalıştığım şey sadece fikir düzeyinde, zihinsel düzeyde bu işin ne olduğuna dair zihninizde bir şeyin, bir resmin oluşmasını sağlamak. Yani umarım bu oluşmuştur. Eğer dediğim gibi oluştuysa ve ilginizi çekiyorsa ileride daha derinlikli araştırmalar bu konudan donanım sahibi olmak istiyorsanız EGET'in bu konudaki icraî mekanizmalarını zorlayın. Onlar bizi çağırırlar, biz gelir anlatırız deyip dediklerimi noktalıyorum.